Ayrım 33.
Dağlara çıkan yollar tutulmuş, jandarmanın haberi olmadan ne yukarıdan bir tek kişi aşağıya inebiliyor, ne de bir tek kişi aşağıdan yukarıya çıkabiliyordu. Yaşar Kemal bir tek Asım Çavuş'u ayırıyor öteki jandarmalardan. Asım Çavuş anlayışlı, halkı seven, anlayan biri. Gerektiğinde İnce Mehmet çetesine önemli haberleri bile açıklıyor. Sayfa 335. İlginçtir. Yaşar Kemal İnce Mehmet'e mebus Arif Saim Bey'i bile öldürtüyor da bir tek jandarma subayını öldürtmüyor. Albay Azmi Bey'i İlyas Çavuş'a, Yüzbaşı Faruk Bey'i Bünyamin'e öldürtüyor. İnce Mehmet Binbaşı Nafiz Bey'i bacağından yaralamakla yetiniyor. Ağlarla bürokrasi kol kola. Ağlar Kurtuluş Savaşı kaçakları, zenginlik kaynakları. Bütün bunları hep zengin eden kimdi? Kim olacak Zülfü Bey'di? O Muallim Rüstem'e, o Taşkın Bey'e, Molla Duran'a bütün bu toprakları babalarından, dedelerinden kalmışçasına tapulayan kimdi? Kim olacak? O beceriksizlere kalsa bu her karışı kan eden topraklar şimdi hazinenindi. Ya da buralı olmayan, bu kasabanın adını bile bilmeyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarınındı. Ne var ki ağaların gücü İnce Mehmet'e yetmez. Bürokrasinin yardımına sığınırlar. Mebus Arif Saim Bey'in getirdiği jandarma birlikleri İnce Mehmet'in üstüne sürülür. Yaşar Kemal ekonomik gücü ellerinde tutan ağaların siyasal gücü elinde tutan bürokrasiyle ittifakını çok ustaca belirtir roman boyunca. Ağalar İnce Mehmet işinin kesin çözüme vardırılması için işe Arif Saim Bey'in karıştırılmasının zorunlu olduğu kanısına varınca eski eşkıyaları toplarlar. Arif Saim Bey'in çiftliğini soydurturlar. Bununla da yetinmezler. Arif Saim Bey'i kahyasını öldürmeleri Arif Saim Bey'in babasında bulunan söylentiye göre Mustafa Kemal Paşa'nın yadigar ettiği altın saati almaları buyruğunu verirler. Albay Azmi Bey, Binbaşı Nafiz Bey ancak bu soygundan sonra gelir. Çünkü soygunu İnce Mehmet'in yaptığını yaymışlardır. Ağaların çıkarları için yapmayacakları yoktur. İnce Mehmet'in atına karşı düzenledikleri harekatta Seyit Seydi'ye uyarak İnce Mehmet'in atının ağzında, tam damağında Allah yazılı bir mühür olduğunu bile söyleyebilirler. Ya mebus Arif Saim Bey, ikide bir kan dökerek kurtardığımız bu vatan diye nutuk çeken bu mebus kim? Eşkıya Bayramoğlu'na göre Konur Dağ'da seni çok iyi tanımıştım. Bir can için bana köpekler gibi, sürüngenler gibi önümde yatarak sürünerek yalvarmış götümü öpmüştün. Sayfa 372. Zenginliğinin kaynağı Zülfü Bey'in bu kasabada toprak vermediği bir kimse kalmamıştı. Ya Arif Saim Bey, çiftlikleri nereden nasıl almıştı? Ceman 28 bin dönüm eder o çiftlikleri. Sayfa 323. Mebusun halka bakışı. Bu halktan bu ezilmeye, aşağılanmaya, küçük görülmeye, insandan sayılmamaya alışmış halktan hiçbir şey çıkmaz. Sayfa 356. Ve mebus Arif Saim Bey'in halka zulmü. Kahyası köyün ortasında 6 kişiyi öldürmüştür. Ve Arif Saim Bey onu bir gün bile hapiste yatırmamıştır. Sayfa 327. Arif Saim Bey'in döve döve adam öldürdüğü, otomobiline insan çiğnettiği, 130 evlik bir köyü olduğu gibi yerinden alaraktan Toros'un kayalıklarına sürdüğü daha belleklerden silinmemişti. Sayfa 357. Ve bunca yoksulluk, bunca zulüm, bunca insanlık dışı koşullar içinde yaşayan köylüler. Vay cevizin hali, vay benim halim. Ve köylüler. Anacık Sultan'ın yüzüğünün kerametine inanan. Sayfa 26. Abdülselam Hoca bir muska yazarmış. Ölünün boğazına tak, ölüyü diriltir. Sayfa 27. Diyen efsunlu olunca, yılanların kendisine dokunmayacağına inanan. Sayfa 29. Köroğlu'nun kıratının hala yaşadığına inanan. Sayfa 78. Anacık Sultan'ın İnce Mehmet'e giydirdiği tılsımlı gömleğin artık İnce Mehmet'e kurşun geçirmeyeceğine inanan. Sayfa 324. Yıldırım Taşı'nın kurşun geçirmeyeceğine inanan. Sayfa 324. İnce Mehmet'in atı diye kurşuna dizilen atın 12 at libaslı kişi ile birlikte dağlara doğru çekilip gittiğine. Sayfa 198. İnanan köylüler. Her darda kaldıkça bir şey uyduran, uydurduğu şeye inanan köylüler. İnce Mehmet'i yakalayıp öldürmeye giden, köylerine döndükleri zaman İnce Mehmet'le karşılaşınca ona ziyafetler çeken köylüler. Adlarını değiştirip Mehmet yapan, ölünceye kadar dayak yeseler bile adlarının Mehmet olduğunu tekrarlayan köylüler. Zavallısız yılanı öldürmek olmaz. Sayfa 52. Diyecek kadar canlı olan her yaratığa saygılı köylüler. Sırasında dünyanın en korkak, sırasında dünyanın en yürekli insanları. Sayfa 500. Ve büyük dostluklar, büyük vefa duyguları. İnce Mehmet'i kurtarmak için ölümü göze alan Topal Ali. Sayfa 419. Ölümü göze alarak İnce Mehmet'in safına katılan eşkıyalar. Sayfa 426. Ya İnce Mehmet, iyi ki bıraktım şu eşkıyalığı diyen, burada şu denizin kıyısında, Akyakalı köyünde, Abdülselam Hoca'nın yanında, bu kutsal adamın koltuğu altında, Hürre anamda, seyran evimde, rahat etliye sütliye karışmadan. Ben böyle yaratılmış, yumuşacık, içinde kimseye karşı, Hacca'yı öldüren yüzbaşıya karşı kim bile gütmeyen birisiyim. Sayfa 87. Ama Şakir Bey, öğretmen Zeki Nejad'ı öldürtünce, ırgatlar ödenmeyen ücretlerini almak için bir bölük jandarmanın yaylım ateşine aldırmayarak konakları dümdüz edince vakt erişmiştir artık. Yeniden mor dağların yolunu tutar. Kısa boyludur İnce Mehmet, utangaçtır. Topraktan öğrenmiştir öğrendiklerini. Zeki Nejat imza atmasını da öğretmişti. Alabildiğine duyguludur. Zeynep Hatun'un iyiliği karşısında tutamaz kendini, ağlar. İçi insan sevgisiyle doludur. Sarı Sultanoğlu bile. Biz bu İnce Mehmet'i bu Toros'un elinden zor alırız. Çünkü bey bütün Alevi dedeleri, bütün Sünni imamları, bütün kızlar, kadınlar ermiş saymışlar İnce Mehmet'i. Sayfa 390 der. Öğretmen Zeki Nejat'tan bir hayli şey öğrenen İnce Mehmet romanın sonuna doğru bir halk ayaklanması düşü görür. Sonra mebus Arif Saim Bey'in kaldığı konağa gider. İnce Mehmet'in elindeki tüfeğin ucundan arka arkaya 5 kere yalım sündü. Sayfa 556. Sonra İnce Mehmet'ten bir daha haber alınmadı. İmitimi bellisiz oldu. İnce Mehmet 4'te öteki İnce Mehmetler gibi biter. Köylüler toprağa saban atmadan önce büyük bir ateş yakarlar. Sevinç türküleri söylerler, yalımlar her yanı sarar. İnce Mehmet 3'te 3 dağın doruğunda patlayan ışık bu kez İnce Mehmet 4'te 4 dağın doruğunda patlar. Bu ateşle birlikte de Ali Dağ'ın, Düldül Dağı'nın, Yıldız Dağı'nın, Binboğa'nın doruklarında birer top ışık patlar. Dağların doruğu 3 gece ağrır. Apaydınlık gündüz gibi olur. Sayfa 557. Neredeyse yarım yüzyılda yazılan İnce Mehmet bu sözcüklerle biter. İnce Mehmetler Yaşar Kemal'in öbür romanlarına benzemez. 32 yıl gibi büyük bir zaman dilimi içinde yayımlanan 4 cilt İnce Mehmet'te Yaşar Kemal hep aynı üslubu, hep aynı roman tekniğini kullanır. Bu yıllarda yazdığı öbür romanlarda anlatı biçimi değişir. İnce Mehmet'lerde hep aynı kalır. Hep o çocuksu, hep o masalsı anlatım. Anlatıcı ile anlatılanlar hep aynı dünyanın insanlarıdır sanki. Sanki özdeşleşmişlerdir, dilleri aynıdır. Dünyaya bakışları aynıdır. İnançları aynıdır. Aynı mucizelere inanırlar. Yaşar Kemal, tükürmüşüm sizin romanınızın kurallarının içine demektedir. Halkını anlatabilmek için, hatta daha fazlası için, halkını savunmak, halkının çektiklerini dile getirmek ve halkına umut vermek için. Başkaldırıyı temel ilke yapmış bir romancının roman kurallarına başkaldırmasını olağan saymak gerek. Yaşar Kemal, İnce Mehmetlere özgü bir roman anlayışını bilinçle kullandığı içindir ki, Müslüm gelince zor durumdaki Mehmet'in, başının yöresinde dönen kuşlar sevinç içinde şakıdılar. sayfa 25. İnce Mehmet'in atı diye uyuz bir atı kurşuna dizdikleri zaman şafağa karşıydı. Köprünün üstündeki yüksek tepenin yamacından o iki ak libaslı kişi ışıklar içinde balkıyarak aşağı indiler. Köprüye ayak basar basmaz da İnce Mehmet'in atı ayağa kalktı. Derin bir uykudan uyanırcasına silkindi. Işık içindeki adamlar ona yaklaşırlarken şaha kalktı. Burun delikleri şişti. Ön ayakları göğü döverek üst üste kişnedi. Yürüdüler, dağlara doğru çekildiler, gittiler. Orada köprünün gözünün altında atın kurşuna dizildiği yerde küçücük, arada sırada sert çakan bir ışık kaldı. Sayfa 197-198. İnce Mehmet yeniden eşkıyalığa dönünce, başında o sarı ışık dönüyor, şavkıyor, savruluyordu. Sayfa 300. Anacık Sultan'ın İnce Mehmet'e giydirdiği gömleği, giyenlere hiçbir hastalık yaklaşamazdı. Onlara kurşun işlemez, onları kılıç kesmezdi. Bu gömleklerden giyenler bir cümle kötülüklerden arınırdı. Onları ateş yakmaz, su boğmazdı. Kollarındaki zincirler kendiliğinden sökülür, mahpushane duvarları bir bakışta yıkılırdı. Sayfa 320. Anacık Sultan gömülürken bu sırada ölünün üstüne ak bir bulut geldi, durdu. O her zaman ocağın üstünde salınıp duran bulut. Sayfa 485. Ve o ak bulutla o üç kuş doruğun üstünde süzüldüler, kaldılar. Gecede bir yıldız kümesi dönerek, ışıkları savrularak doruğun üstüne indi. Sayfa 486. Yaşar Kemal mi yazıyor, halk mı söylüyor, karışır birbirine ve bütün İnce Mehmet'ler de Yaşar Kemal bilinçle yapar bunu. Yaşar Kemal roman kurallarına aldırmadığı için ya da İnce Mehmet'lerin kurallarını kendi koyduğu için romanın akışını aksatacağını bile bile Bayramoğlu'nun nasıl eşkıya olduğunu, Şakir Bey'in zenginliğinin kökenini anlatmaya başlar. Yaşar Kemal İnce Mehmet'lerin klasik romanın alışılmış kalıpları içinde yazılamayacağını çok iyi biliyor. Darda kaldıkça durmadan mit yaratan, yarattıkları mitlere sığınan, bunu bir savunma aracı, bir yaşama bağlanma aracı olarak kullanan insanların yaşamlarını günlük yaşamın mantıki düzenine bağlı kalarak anlatamayacağı için gerekince düşle gerçeği iç içe veriyor ustaca. Yaşar Kemal düşle gerçeği iç içe verme yöntemini İnce Mehmet'in eşkıyalığı bıraktıktan sonra yaşadığı korkuyu anlatırken de kullanıyor. Sanrı, halüsinasyon, biliyoruz uyanık bir kişinin kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılamasıdır. İnce Mehmet 101. sayfada bir kebapçıda bir adam görür. Mehmet adamın kendisini bir iyice tanıdığını, tanıyınca da şaşkınlıktan küçük dilini yuttuğunu anladı. Mehmet'in bu adamla kovalamacası 292. sayfaya kadar sürer. Hürüce Mehmet'e, oysa öyle bir adam yokmuş der. Mehmet 300. sayfada eşkıyalığa döner ve o adam bir daha görülmez. Burada Yaşar Kemal'in romana getirdiği yenilik, sanrı ile gerçek olayı birbirine karıştırmasıdır. 139. sayfada o adamı Mehmet'ten başka Abdülselam Hoca ile kapıdan çıkmakta olan kadınlar da görür. 223. sayfada o adam, üç el kurşunu arka arkaya atın tam alnının ortasına boşaltır. 224. sayfada Mehmet ile Zeki Nejat atın koşumunu çözdüler. Eğeri Mehmet heybeyi dizgini bellemeyi öğretmen aldı. Eve doğru yola düştüler. Yaşar Kemal Mehmet'le o adam ilişkisinde sanrı ile gerçeği birlikte vererek sayfalar boyu süren bir gerilim sağlıyor. Mehmet'in atı vurulduğu zaman öğretmen Zeki Nejat'a, "Bu Şakir olacak köpek kan içici bir insan kasabıdır. İşte ilk önce senin başına geldi, ilk seni öldürtmek istedi, seni öldürerek bana gözdağı vermek istedi," dedirterek okura bir ipucu veriyor. Mehmet dağlara düşünce, kasabanın o alışamadığı ortamından uzaklaşınca, tedirginliğinden kurtulunca o adamdan da kurtuluyor. Yaşar Kemal ağaların, jandarma subaylarının, mebus Arif Saim Bey'in tutkularını, ikiyüzlülüklerini, korkularını, mal mülk düşkünlüklerini gözler önüne sererek 1930'lu yıllardan bir kesit verirken mizahı bir silah gibi kullanıyor. Köylülere de eleştirel bir tutumla yaklaşıyor. Onları idealize etmiyor ama bu hiçbir zaman mizaha dönüşmüyor. İnce Mehmet 4'te değil, büyük yazıcı ustalığıyla kullanılmıştır. Bu kitapta Yaşar Kemal'in bir buluşu var. Çok sevmiş onu. Belli 3 kere tekrarlıyor. Her bir su o kadar aydınlıktır ki sanki akan su değildir de ışıktır. Dibine kitap düşse okunur. Sayfa 9. Bir sayfa sonra ve sularının dibine Kur'an düşse okunur. Ve 487. sayfada göller aydınlanır, diplerine Kur'an düşse okunur. Doğadan, Ferhat Hoca'dan, Mehmet Çocuk'tan, Molla Duran'ın öteki ağlardan ayrılan yanlarından söz edemeyeceğim. Çünkü yazı çok uzadı. Bir cümleyle bitireyim. Türk halkının 1950 yılında çeyrek yüzyıllık bir siyasal iktidarın niçin değiştirdiğini anlamak için toplum bilimsel incelemeler okumak elbette gereklidir. Elbette yararlıdır. Ama bence İnce Mehmet 4'ü, bu resmi tarihin dışında yazılmış romanı okumak, bu iktidar değişiminin nedenlerini anlamak için yeter. Kurtlar Sofrası. Atilla İlhan, Demokrat Parti'nin altın çağının sona erdiği baskı döneminin başladığı yıllar, Türkiye'sinden toplumsal bir kesit vermek, Demokrat Parti iktidarının niteliğini belirterek eleştirisini yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçirdiği değişimleri çözümlemek, sosyalistlerin yanılgılarını, sosyalizmin ülkemiz için bir hamhayal olduğunu vurgulamak ve Türkiye için kurtuluş yolu göstermek istiyor Kurtlar Sofrası'nda ve Atatürkçülük'te buluyor bu kurtuluş yolunu. Atilla İlhan 1954 Mayıs'ında başlamış romanına. 700. sayfada geçen ispat hakkı sözünden olayların 1955 yılında geçtiğini anlıyoruz. 1954 yılında başlanan roman 1961 Eylül'ünde tamamlanmış. Böylece Atilla İlhan 27 Mayıs'ın sağladığı rahatlık içinde Demokrat Parti iktidarını kıyasıya eleştirme olanağını bulmuş. Demokrat Parti ile iş çevrelerinin ilişkileri, sayfa 406, milletler arası tröstlerle bakanlar arasında gizli ortaklıklar, sayfa 478, vekilin avantajcılığı, sayfa 502. Parti ile tüccarlar arasında mekik dokuma. Sayfa 503. Yapsa yapsa Seyit Sabri yapar bunu. Hariciye vekiliyle ortak gibi bir şey. Çevirdikleri fırıldakları bilmeyen yok. Sayfa 505. Asım Tagan'ın iş takipçisi. Balıkesir mebusu Recai. Sayfa 187. Nüfuz ticareti almış yürümüştü. Sayfa 260. Bakınız Kurtlar Sofrası Bilgi Yayın Evi 2. baskı 1975. Köy romanlarındaki ağalar neyse Atilla İlhan'ın bu kent romanındaki iş adamları da o. Kötü yürekli, ahlaksız Asım Taga, Amerikalılarla traktör montaj fabrikası kurmak için kızı Suzan'ı, Freddy Mills'e peşkeş çeker. Keleşoğlu inşaat yolsuzluğu ortaya çıkmasın diye gazeteci Mahmut'u öldürtür. Seyit Sabri kurduğu çete ile gece gündüz telefon, telgraf, radyo, ıslıkları yiyip içerek büyük para avcılığı yaşamağı. Sayfa 261. Çıkar. Bu arada Atilla İlhan bu tiplere biraz insanilik katmak için Seyit Sabri'ye oğluna düşkün baba, Keleşoğlu'na cami yaptırma tutkusunda Müslüman etiketlerini yapıştırır. Ama bu öylesine mekaniktir ki kişilerini yalın kat olmaktan kurtaramaz. Atilla İlhan romanında Demokrat Parti'nin iktidara gelişini, sınıfsal niteliğini, halkla ilişkilerini, baskı dönemine geçişini anlatıyor. Avukat Sadık şöyle der. 1945'ten sonra aynı parti, CHP, FN, aynı doktrini bir burjuva demokrasisi denemesi için temel tutmak istiyor. En makul hal şekli belki de bu. Bu ama halkın ilk diktaya duyduğu nefret, ilk serbest seçimlerde bilmem kaç senelik bir inkılap aleyhtarı kadrosunun iktidara gelmesine müncer oluyor. Neticede inkılaplardan devamlı surette taviz veren, eskisinden çok daha şiddetli yeni bir diktaya gidiyoruz. Sayfa 165. Demokrat Parti hakkında Mahmud'un düşünceleri de şöyle. Basını parayla soysuzlaştırmak istiyorlar. Çünkü yalnız paranın kuvvetine inanıyorlar. Ahlak ölçülerini de yapan bu. Saadet ölçülerini de. Daha çok kazanmak, daha kolay zengin olmak için iktidara gelmediler mi? Sayfa 702. Atilla İlhan'ın Demokrat Parti'ye yönelik eleştirileri haklı eleştiriler. Ne var ki halkın DP'yi tutmasındaki nesnel koşulları görmüyor. Tarihsel gelişme içinde halk ile ağa tüccar arasındaki geçici ittifakın zorunluluğunu görmüyor. Hiçbir bürokratik iktidarın üretim güçlerini geliştiremediğini, bunun için de ister istemez diktaya başvurduğunu gereğince değerlendirmiyor. Ve en önemlisi DP'nin ilk iktidar yıllarında sağladığı ekonomik gelişme, bu gelişmeden belli bir ölçüde de olsa, halk yığınlarını yararlandırma çabası üzerinde durmuyor. Ve bunların sonucu halka hep güdülen bir sürü olarak bakıyor. Ragıp'ın halk onları seçiyor sözüne Atatürkçü Mahmud'un cevabı. Seçiyor çünkü onların bir önceki diktanın karşıtı olduğunu sanıyor. Öyle takdim ettiler kendilerini. Onları bırak. Yıllarca halka biz kendimiz öyle takdim ettik. Gerçeği gösterebilmek uzun ve zahmetli olacak. Sayfa 702. Atilla İlhan'ın Demokrat Parti eleştirisi, buna CHP eleştirisini de eklemek gerek. Sosyalizm konusundaki düşüncelerine aşağıda ayrıca değineceğim. Çözüm yolu bulma çabalarıyla birlikte gidiyor. 476. sayfadaki "Fakat ne yapmak lazımdır?" sorusunun cevabını bir sayfa sonra veriyor Mahmud. Önce fakat ikinci bir tek parti diktasına gidenleri yıkmalıyız. Arkasından klasik bir demokrasinin hukuk düzeni. Yanı sıra da endüstri devrimleri ve ciddi bir toprak reformu. Nasıl olacak bunlar? Hangi toplumsal güçler gerçekleştirecek bunları? Şöyle diyor Mahmud. İnkılapçı, halkçı, cumhuriyetçi bir parti. Köylülerin, işçilerin, dar gelirlilerin ve namuslu aydınların birliğini ve memleketin sosyal düzenini bu birliğin tarihi ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi. Sayfa 479. Oysa aynı Mahmud 642. sayfada işçilerin ve aydınların henüz uyanmadığından söz edecektir. Ve aynı Mahmud 340-341. sayfalarda nasılsa bir alçak gönüllülük göstererek şöyle demişti. Demokrasi sonrası nesilleri yeni yeni kuvayi milliye davranışları, yeni yeni inkılap sentezleri aramamalı mıdır? Bak ne diyorum çocuklar. Yalnız bu arama faaliyeti bizim gibi birkaç aydın kuşağını meşgul edecek genişlikte muazzam bir iştir. Ne var ki Atilla İlhan'ın birkaç aydın kuşağının çalışmasını beklemeye pek hevesi yok. Bir romanla çözüveriyor sorunları. Kuvayi Milliyeci Hüsnü Faik Bey için sorun çok basittir. Demokrasiyi de askerler tahakkuk ettirecektir. Sayfa 642. 1955 olayları, 27 Mayıs'tan sonra Eylül 1961'de tamamlanan bir romanda yazılınca böyle değerlendirmeler yadırgatıcı gelmiyor. Atilla İlhan işçileri ve sosyalistleri de unutmuyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında işçiler de teşkilatlanmak istemişlerdi muhalefet olarak. En az tüccar ve sanayici çevreleri kadar. Yalnız işçi ve ona yakın aydınların teşkilatlanması nedense sosyal şartlarımızı pek göz önünde tutmaksızın aşırı sola kayıyordu. Sayfa 321. 362-368. Sayfalarda sosyalist hareketlerin bol bol eleştirisi, giderek yergisi var. Atilla İlhan daha da ileri gidiyor. Sosyalistler sosyalizme giden yoldaki gelişme evreleriyle sosyalizmin gerçekleştirilmesi arasındaki ayrımı bilmiyorlarmış gibi, bugünden yarına bir sosyalizm ardındaymışlar gibi bir hava yaratarak ve sadece 1955'in örgütlenme ve bilinç düzeyi üzerinde durarak, Türkiye'de sosyalizmin olanaksızlığı kanısını uyandırmaya çalışıyor.